Ayrım 10, Yol Ayrımında Türkiye, Selçuk Şirin, sayfa 106. Baldıran zehri hala rafta sizi bekliyor. Başbakan Davutoğlu'nun deyişiyle sanki bir el düğmeye bastı ve 3 yıl süren barış süreci yerini ölümlere bıraktı. Koca ülke bir haftada 90'lardaki fabrika ayarlarına geri döndü. Herkes aynı soruyu soruyor, ne yapmalı? Ne yapmalı? Veriye dayalı araştırmalarıyla bilinen Rand'ın tam da bu soruya yanıt veren "Terörist gruplar nasıl bitirilir?" başlıklı bir analizi var. Dipnot: 251 sayfalık raporun İngilizce metnine http://www.rand.org/content/dam/pubs/monographs/2008/rand_mg741-1pdf. Kısa bir Türkçe özetine ise https://medium.com/helmut-von-moltke/ter-c3-b6-rle-m-c3-b-caddele-de-en-yetkili-yol-bomba-de-fil-masa linkinden ulaşabilirsiniz. Rand'ın analizi 1968 ile 2006 arasında faaliyetlerine son veren 404 terör örgütüne dayanıyor. Aşağıdaki figürde de görebileceğiniz gibi terör örgütleri 4 şekilde faaliyetlerine son vermiş: siyasi çözüm, polis istihbarat, teröristlerin zaferi ya da askeri zafer. En etkili yöntem siyasi çözüm. Rand'ın analizine göre terörist gruplarla mücadelede en etkili yöntem siyasi çözüm. Terör örgütlerinin %43'ü faaliyetlerine şeffaf bir siyasi müzakere sürecinden sonra imzalanan bir antlaşmayla son vermiş. Bu yöntem özellikle üye sayısı 10 bini aşan terörist grupları bitirmenin tek yolu. Terör örgütlerini sonlandıran ikinci etkin yöntem, yerel destekle yürütülen polis istihbarat gücüne dayalı mücadele. Bu ikinci yöntem özellikle küçük ve marjinal desteğe sahip terör örgütlerinde etkili. En etkisiz mücadele askeri mücadele. Terör örgütleri çok nadir olarak zafere ulaşıyor. Zafere ulaşarak başarıya ulaşan terör örgütü oranı %10'larda. Ama askeri mücadeleyle sonlandırılan terörist grup oranı yalnızca %7. Yani askeri mücadele terörle başa çıkmanın en etkisiz yolu. Önemli olan terörist grupların boyutu. Rand raporunda terörist grupların üye sayısı ve yerel desteğine özel bir vurgu yapılmış. Yerel desteği olan ve üye sayısı 10 bini aşan terör örgütlerinin %25'i zafer kazanmış, %50'si de siyasi bir anlaşma sonucunda faaliyetlerine son vermiş. Terör örgütü ne kadar büyükse, lokal destek ne kadar yaygınsa, siyasi çözüm dışındaki araçların başarılı olması o kadar imkansız. Askeri çözüm 90'larda denendi. Terörle askeri mücadele nasıl olur derseniz 1990'ların Türkiye'sine bakın. 12 Eylül Anayasası'nı özgürlükçü diye sınırlayan yasama, olağanüstü hal uygulamalarının norm olduğu yürütme ve özel yetkili DGM'lerle desteklenmiş yargı. Ve terörle askeri mücadelede tecrübe sahibi devlet kadroları. 90'lardaki bütün bu avantajlara rağmen askeri çözüm Türkiye'de başarılı olmadı ve geriye ağır bir fatura bıraktı. Çözümü gerçekten istiyor muyuz? Bu yazıyı yazarken 1990'larda bölgede görev yapmış bir güvenlik uzmanına ne yapmalı diye sordum. Arkadaşım aynen şöyle diyor: "Hocam, terör sorununun topla tüfekle çözülemeyeceğini en azından deneme yanılma yoluyla öğrenmiş olmalıyız. Müzakere şart ama vakanın travma boyutuna ulaşmış, uzun vadeli tedavi gerektiren sosyal ve iktisadi yönleri var. Bu mücadele devletin silahlı kuvvetleriyle yapılıp sonuç alınacak bir mücadele değil. Çözüm müzakere etmektir. Gerekirse baldıran zehri de içmektir. Çözüm her iki taraf için de çözümü gerçekten istemektir. Özetle çözümün ne olduğunu biliyoruz. Kendi deneyimlerimizle biliyoruz. Dünyadaki deneyimlerle biliyoruz. Artık kendimizle yüzleşmek zorundayız. Çözümü gerçekten istiyor muyuz?" Adını koyalım. Kadınlara karşı bir savaş bu. Son 5 yılda erkekler 1134 kadın öldürdü. Her gün 64 kişi cinsel suçlardan mahkum oluyor. Her 5 kadından ikisi şiddet mağduru. Bize ne oluyor? 2014 yılında Türkiye'de erkekler en az 281 kadını katletti. 2015'in ilk ayında erkekler 27 kadını öldürdü. Mersin'de caniler tarafından katledilen Özgecan, kadınlara yönelik bu savaşın son kurbanlarından biri. Biyanet tarafından düzenli olarak tutulan bu istatistikler yalnızca kamuoyuna yansıyan vakaları içeriyor. Kadına yönelik şiddetin boyutları maalesef çok daha büyük. Günde 64 mahkumiyet kararı. Elimizdeki en son adli istatistikler mahkemelere yansıyan cinsel saldırı, taciz ve istismar suçlarından mahkum olanların 23.000'i geçtiğini gösteriyor. Mahkumiyet sayısı son 4 yılda 2'ye katlanmış durumda. Elbette bu rakamlar buzdağının görünen yüzü. Çünkü pek çok cinsel suç mağduru bırakın mahkemeye gitmeyi, olayı en yakınlarından bile saklıyor. Burada bir tablo, Türkiye'de medyaya yansıyan kadın cinayetleri. 2010'da 217, 2011'de 257, 2012'de 165, 2013'te 214, 2014'te 281. Ve bir diğer tablo, cinsel saldırı, taciz, istismar suçları mahkumiyet sayıları. Veriler Adli İstatistikler 2013, Adalet Bakanlığı. 2003'te 9.919, 2004'te 10.187, 2005'te 11.150, 2006'da 8.307, 2007'de 6.767, 2008'de 6.786, 2009'da 7.668, 2010'da 12.303, 2011'de 15.623, 2012'de 17.692, 2013'te 23.251. Her 5 kadından ikisi cinsel ya da fiziksel şiddet mağduru. Kadınlara yönelik şiddetin boyutunu anlamak için belki de elimizdeki en güvenilir kaynak, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından tüm yurtta yapılan kadına yönelik aile içi şiddet araştırması. Bu oldukça kapsamlı çalışmaya göre neredeyse her 6 kadından biri cinsel tacize maruz kalmış. Fiziksel veya cinsel şiddet mağduru kadınların oranı %42. Bakanlık verileri kadına yönelik şiddetin bölgelere, yaşa, eğitim ve gelir seviyesine göre farklılıklar arz ettiğini gösteriyor. İç Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu'da yaşayan kadınlar, Batı Marmara bölgesinde yaşayan kadınlara göre 2 kat daha fazla şiddete maruz kalıyorlar. Kadına yönelik şiddet eğitim ve gelir seviyesine göre de farklılık gösteriyor. Eğitimsiz kadınların yarısından çoğu fiziksel şiddet, 5'te biri cinsel şiddet kurbanı. Benzer oranlar gelir seviyesi düşük kadınlar için de geçerli. Eğitim ve gelir seviyesinin düşük olması başlıca iki risk faktörü. Ancak ülkenin batısında ve kentlerde yaşayan eğitim ve gelir seviyesi yüksek kadınlar da erkek şiddetinden kurtulamıyor. Yani Batı Marmara'da yaşayanların, lise ve üstü eğitimli kadınların ve yüksek gelir seviyesine sahip kadınların da 4'te biri fiziksel şiddete uğradım diyor. Kadınlara yönelik adı konulmamış bir savaş var. Veriler gayet net. Karşımızda kadına yönelik münferit şiddet vakaları yok. Bu sene neredeyse her gün bir kadını kurban verdiğimiz bir savaş var. Adını koyalım. Kadınlara karşı bir savaş bu. Özgecan da bu savaşın son kurbanlarından biri. Siz bu yazıyı okuduğunuzda muhtemelen yeni bir kurban daha vereceğiz. Her ölen kadın vicdanımızı harekete geçirince çoğumuz iki yoldan birine başvuruyoruz. Bir kısmımız kurbanları giyim kuşam ya da yaşam tarzlarıyla suçlamakla işin içinden çıkıyor. Tam bir vicdansızlık. Bir diğer kısmımız da her olayı münferit görüp meseleyi birkaç sapıkla açıklamaya bayılıyor. Sanki memleket sapık kaynıyor. Her iki alternatifin de ortak bir tarafı kolektif sorumluluktan kaçmak. Öyle olunca da idam ya da hadım etmek çareymiş gibi sunuluyor. Ne yapmalı? Tüm veriler kadına yönelik savaşa toplumun tüm kesimlerinden erkeklerin katıldığını gösteriyor. O halde yapmamız gereken ilk şey bu meseleyi birkaç sapığa indirgemekten kaçmaktır. Öfke nöbetiyle asalım demekle çözüme kavuşturulacak bir mesele yok karşımızda. Her toplumsal meselede olduğu gibi bu meselede de kalıcı çözüm duyguyla değil, akılla, münferit düzeyde değil, sistem düzeyinde mümkün olacaktır. İşte bunun için toplum ısrarcı olmak zorundadır. Felaketten felakete değil, sürekli olarak bu meselenin takipçisi olmalıdır. Soma ve Ermenek'ten sonra iş kazaları konusunda tek bir adım atılmamışken, Özgecan'ın ölümünden sonra kadınlara yönelik şiddet konusunda adım atılmasını beklemek fazla iyimserlik gibi gelebilir. Ancak ümit etmek ve ısrarcı olmaktan başka çaremiz yok. Suriyeli çocuklar artık Türkiye'nin sorumluluğunda. Suriyeli mültecilere yönelik bir süredir artan nefret söylemi çeşitli illerde fiili şiddete dönüşmüş durumda. Tabii mülteci lafın gelişi, zira Türkiye'deki Suriyeliler uluslararası güvencesi olan mülteci statüsünde değil, onlar bizim misafirimiz. Peki kim bu misafirler, neler yaşadılar, bize niye misafir oldular, onlara iyi ev sahipliği yapmazsak ne olur? Tam da bu sorulara yanıt vermek için bir saha araştırması yaptık. Araştırma sonuçlarına geçmeden bu konunun niçin önemli olduğunu rakamlarla hatırlayalım. Suriye iç savaşı toplam 9 milyon Suriyeliyi evinden yurdundan etmiş bir iç savaş. Birleşmiş Milletler verilerine göre bu 9 milyonun yaklaşık 3 milyonu ülkeyi terk etmiş, yani mülteci. Filistinli ve Afganlardan sonra en büyük mülteci grubu Suriyeliler. Bir başka ifadeyle dünyadaki her 20 mülteciden biri Suriyeli ve bu mültecilerin neredeyse %90'ı 3 komşu ülkede yaşıyor: Lübnan, Türkiye ve Ürdün. Bu istatistiklerin belki de en can alıcı tarafı bu sayıların önemli bir kısmını çocukların teşkil ediyor olması. Korunmasız ve olup biteni en az anlayacak bir gruptan söz ediyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi'nden bir ekiple yürüttüğümüz saha araştırmasının amacı işte bu çocukların yaşadıklarının dökümünü yapmak. Yaşanan iç savaşın özellikle çocuklar üzerinde bıraktığı tahribatı ortaya koymak. İç savaş yaşayanların gözünde anlaşılması en zor şiddet olaylarından biri. Yıllardır birlikte yaşadığınız komşunuz bir sabah size düşman oluyor. Sizi koruyup kollaması için vergi verdiğiniz devlet silahını size doğrultuyor. Bu şiddet ve korku sonucu evinizi, barkınızı ve geçmişinizi bırakıp başka bir diyara göç ediyorsunuz. Bu korkunç savrulmayı yetişkinler idrak etmekte zorlanırken çocukların yaşadıklarını tahayyül etmek zor. İşte bu nedenle çocukların gözünden olup biteni anlamak ve belki oradan yola çıkarak neler yapılması gerektiğine ışık tutmak için topladığımız veriler önemli. Proje kapsamında psikolog doktor Serap Özer liderliğinde Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünden bir ekip kamplarda kalan çocuklarla birebir görüştü. Dipnot, toplam 500'ü aşkın çocuktan toplanan verilerin detayına şu linkten ulaşabilirsiniz. https://www.bahcetireshir.edu.tr/icerik/1769-suriyeli-multeci-çocuklar-ve-aileleri-arastırma-sonuçları. Araştırma sonuçları ürpertici. Her 4 Suriyeli çocuktan 3'ü ailesinden yakın birini savaşta kaybetmiş. Her 3 Suriyeli çocuktan biri fiziksel şiddete uğramış. Her 3 Suriyeli çocuktan ikisi ailesinden bir yakınının fiziksel şiddete maruz kaldığını kendi gözleriyle görmüş. Rakamlar bazen yanıltıcı olabiliyor. O nedenle bu veriler ışığında tek bir çocuğu gözünüzün önüne getirin ve o çocuğun ailesinden birini kaybettiğini, fiziksel şiddete uğramamış olsa bile ailesinden birine uygulanan fiziksel şiddete tanıklık ettiğini varsayın. Böyle bir çocuk bazen ailesiyle, bazen başka tanıdıklarıyla sınırı aşıp bize sığınıyor. Bu çocuğun yaşadığı tahribatın bir ölçüsü elbette olamaz. O nedenle yaptığımız ölçümlerde ortaya çıkan şu korkunç tablo kimseyi şaşırtmadı. Her 3 Suriyeli çocuktan biri, yani %35, klinik manada post-travmatik stres bozukluğu, yani PTSD belirtisi gösteriyor. Her 2 Suriyeli çocuktan biri klinik manada depresyonda. Bu sonuçlar küçük bir grubu ilgilendiren sorunlar olarak kalsa dert etmeyebiliriz belki. Ancak Suriye iç savaşının boyutları bize bu sorunları dert etmeme lüksü vermiyor. Zira dünyanın başka yerlerinde bu ve benzeri iç savaş mağduru mültecilerden öğrendiğimiz bir şey var. Eğer birinci kuşak mültecilerin temel insani ihtiyaçları ve psikolojik sorunlarına çare aramazsanız, sonraki kuşaklarda şiddet sarmalını kıramazsınız. 30 Nisan 2013'te New York Times için konuyla ilgili olarak yazdığımız makalede tam da bu noktaya değinmiş, mülteciler için yapacağımız en iyi yatırımın onları şiddet sarmalından kurtarmak olduğunun altını çizmiştik. Şiddet sarmalından çocukları kurtarmanın tek yolu var. O da çocuklardan başlayarak mültecilere iyi bir eğitim ve sağlık hizmeti sunmak. Elbette oldukça masraflı ve toplumsal desteği az bir proje bu. Kahramanmaraş'ta olsun, Adana'da olsun, özellikle dar gelirli aileler mültecilere sunulan hizmetlerden rahatsızlık duyacaklardır. Kendilerine geleceğini varsaydıkları kaynakların onlara gitmesinden endişe edeceklerdir. Ancak gerek Pakistan'dan gerek Afrika'daki yoğun mülteci alan topraklardan öğrendiğimiz bir şey var. Eğer ilk mülteci kuşağın derdine derman olmaz, yani onları şiddet sarmalından ayıramazsanız bir sonraki kuşakta bu şansınız olmayabilir. Nitekim çok uzağa gitmeye gerek yok. Yanı başımızdaki IŞİD vakası şiddetle yoğrulan bir kuşağın nasıl daha büyük bir şiddet doğurduğunu bir kez daha bize gösteriyor. Türkiye'deki Suriyeli mültecilere yönelik şiddet işte tam da bu korktuğumuz şiddet sarmalını körükleyecek cinsten bir hareket. Zaten yaralı, evinden yurdundan olmuş çocuklara ve onların ailelerine ikinci bir travma yaratarak onlara yaşam hakkı sunmadığımız zaman sadece insanlığımızdan uzaklaşmıyoruz. Aynı zamanda geleceğimiz için daha büyük bir tehdide de davetiye çıkartıyoruz. Kahramanmaraşlı olsun, Adana'da olsun, yoksul olsun, eğitimsiz olsun, tüm yurttaşlarımıza mülteci sorununun boyutlarını anlatmak ve el birliğiyle bir taraftan gelenlere insanca yaşayacağı bir ortam sunmak, diğer taraftan onların en kısa zamanda geri dönmelerinin yolunu açmaktan başka çaremiz yok. Türkiye olarak önümüzde iki seçenek var. Ya Suriyeli mültecilere ve özellikle onların çocuklarına doğru dürüst barınma, eğitim ve sağlık hizmeti vereceğiz. Ya da ülkenin parklarından otoyollarına her alanında sürekli karşımıza çıkacak ve giderek daha fazla şiddete ve suça başvuracak yeni bir alt sınıf yaratacağız. Tabii bu sorunun hatırlattığı bir ders daha var. Günümüzde dış politikayı iç politikadan ayrı tutmak artık mümkün değil. Dışarıda attığınız her adamın içeride de bir bedeli oluyor.
10. ayrımın sonu. Sayfa 115.